Ayrım 16, sayfa 196. Bir pencere aralanmıştı bana. O pencereden giren temiz havayı ciğerlerime dolduramıyordum ama kokusunu alıyordum. Bir umut, bir nefes. Acaba? Biliyor musunuz İlhan Bey, iyilikler de kötülükler de çifter çifter gelir derler ya, o günlerde mucize diyebileceğim bir olay daha oldu. Devirde hademelik de hasta bakıcılığı birlikte yürüten bir de çavuş vardı. O da iyi bir adamdı. Benim kendim bilmez yattığım ilk günden bana o bakmıştı. Aramızda bir dostluk kurulmuştu. Taburcu olacağım günün bir gece öncesinde bu çavuş baş yüzüme dikildi. Gel hele bahçeye çıkalım, sana bir diyeceğim var dedi. Peşi sıra gittim. Bahçedeki çınarın altına tünedik. Bir sigara yaktı. Doktorla konuşmalarını duydum dedi. Eğer adını sanını değiştirip başka biri olmak istiyorsan sana yardım edebilecek birini tanıyorum. Yeni bir kimlik için para gerekir dedim. Benim param yok. O halde sen de verebileceğini verirsin. İyi düşün. Bir karara varırsan bana haber ver dedi. Düşündüm. O gece sabaha kadar, ertesi gün akşama kadar. Sonra çavuşa kararımı bildirdim. Çavuş ne istiyormuş karşılığında diye sordum. Boraya çatallaşmış sesimle hiç bilmediğim, tanımadığım, yabancısı olduğum başka bir alemin kurallarını, usullerini öğrenirken şaşkın ördek gibiydim. Hayat tecrübesi beni fersah fersah aşan genç adamın karşısında bu kadar saf ve bilgisiz olmaktan ötürü utanç duyuyordum. Sormaz olur muyum dedi Bora. Hatta içimde bir sızıyla sordum. Onun da mutlaka bir alacağı olduğunu düşünerek. Oysa benden hiçbir şey istemedi çavuş. Sen bana kendi gençliğimi hatırlattın dedi. Seni kapan o çarkın kollarında ben de dönüp durdum yıllarca. Bir yardım eli uzansa tutunacaktım. Olmadı. Ben de asker ocağına sığındım. Hiç olmazsa boğazıma girecek lokmayı düşünmeyecektim dedi. Neyse, sen boş ver beni. Geçen gün doktora söylediklerini duyduğumda bir ateş düştü içime. Eğer istersen sana yardım edeceğim dedi. Şu sana anlattığım nüfus memuru var ya, sen hesabını onunla gör. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Becerebilirsen oğlum köyüne dönme. Yeni bir hayat kur. Kurtar kendini. Böyle dedi bana çavuş. Bora sustu bir süre. Ben de sustum. Yaşamı bir değil 10 romana konu olabilecek genç adamın tuhaf renkli gözlerindeki hüznü görmemek için başımı eğdim. Yine konuşmaya başladığında kaldırdım gözlerimi yerden. Bora pencereden dışarı bakarak anlatıyordu bu kez. O güne kadar bana tecavüz edenler benden izin mi almışlardı? Bir fazla ne fark eder diye düşündüm. Bu da benden olsun. Benim seçimimle, benim hür irademle olsun. Yine sustu Bora. Ben bir sigara daha yaktım. Dışarıda yağmur seler gibi oldu. Yeniden konuşmaya başladığında sesi çok yorgundu. Geçmişimden kurtulabilme umudu doğunca üniversite sınavları için yeniden çalışmaya başladım. Deli gibi çalıştım. Tersten sonra çavuşa gittim. Onun planını tatbik ettik. Kimliğimin üzerine koyu çayı bacaladık. Adımın baş harfi hariç geri kalan kısmı doğum yerim, baba adım, ana adım hepsi dağıldı. Okunmaz oldu. Sonra kimliği yenilemek için çavuşun tanıdığı o kişiye gittik. Çok çok acil kimlik lazım dedi çavuş. Anlarsın ya çok acil. Çavuşla birlikte önceden bana yeni bir ad, ana baba adı, doğum yeri seçmiştik. Ben çavuşa minnetimi göstermek için ana baba adı olarak onun anasıyla babasının adını, doğum yeri olarak da onun kazasına bir başka köyün adını seçmiştim. Ama kendi adımı ben koydum. Bora. Senin adın Bora değil mi yoksa? Benim adım Bora. O adı ben seçtim kendime. İnatla direnen B harfinin yüzünden ve bir Bora gibi geçen sert, acımasız çocukluğumun anısına. Aklımdan Burhan, Burhanettin, Bedrettin, Bünyamin gibi isimleri geçirerek sordum. Esas adın neydi? Bora söylemek istemedi. Ben Bora'yım dedi. Israr etmedim ama o nüfus memuru kütüğünden kaydını getirtmedi mi? Sana şıp diye inandı mı yani? Olur mu böyle şey diye sordum. Bu ülkede sahte kimlik çıkartan tek kişi ben değilim. Üstelik olabilmesi için ben o adama istediğini verdim dedi. Yalan mıydı? Para, menfaat, ahbap, çavuş ilişkileri, derin devlet ya da cemaat korkusu, derin devlet ya da cemaat hatırı, partizanlık, takımdaşlık, ırktaşlık, dindaşlık, hemşerilik. Bin bir başlık altında her şeyi yaptırabilmenin mümkün olduğu bir toplumda yaşamıyor muyduk? Sonra ne oldu? Sonra hayatım nihayet benim kontrolüme geçti. Yeni kimliğimi alınca babama bir mektup yolladım. Bu mektup eline geçtiğinde benim Türkiye sınırları dışında olacağımı, bir daha yurda dönmeyeceğimi, beni aramamasını, beni unutmasını yazdım. Sınavlara yeni kimliğimle girdim. Eskişehir'de üniversiteyi kazandım. Bir yıl sonra da İstanbul'da yatay geçiş yaptım. Ayağa kalktı. Aşk paylaşmaksa işte her şeyi paylaştım sizinle. Yüzüme sevgiyle dokunan doktoru, hayatımı değiştiren çavuşu, bana kimliğimi veren ama karşılığını alan memuru. Hayatımın tüm kilometre taşlarını biliyorsunuz artık. İçiniz rahatladı mı İlhan Bey? Bana bey deme dedim. Ama siz benim hayatımdaki ilk beysiniz. Biz seninle o kadar yakınız ki kendi düşmanımızın dünyamızın içindeyken bu yakınlığı beylerle sizlerle zedelemeyelim. Hiç olmazsa senin evindeyken, bizim evimizdeyken diye düzeltti beni. Bora hala pencerenin önünde duruyordu ve bulutlu günün solgun ışığında yüzündeki keder sesine de yansıyordu. Onu her an sadece mutlu etmek isterken acılarını değişmiştim manasız kıskançlığımla. Gel buraya dedim. Geldi yanıma oturdu. Onu ilk gecemizde yapmış olduğum gibi kollarımla, şefkatimle, sevgimle sardım, sarmaladım. Güzel gözlerini, yüzünü öptüm. Öylece ne kadar kaldık bilmiyorum. Saatime gözüm kaydığında karınla kızınla olan randevuma bir saat evde görüşürüz. Ben kapıya yürürken Bora da toparlanıp kalktı divandan. Kapıya kadar geçirdi beni. Bir an elim cüzdanıma gitti. Bora'ya akşam harcaması için para vermekle vermemek arasında tereddüt ettim. Sonra vermemin hoş durmayacağını düşünüp vazgeçtim. Ayrılmadan önce bir kere daha sarıldım sımsıkı. Aşk paylaşmaktır. İyi ki her şeyi anlattın bana. Gülümsedi. İlham dedi. Aşk kıskanmaktır da. Merdivenleri koşarak inip sokağa çıktığımda dinlediklerimden allak bullaktım. Beni her an bir başka çarpıcı öyküyle şaşkına çeviren buranın rüzgarında başım sersem gibi yüreğim ağır karıştım kalabalığa. Hayatında sıkıntı acı nedir bilmediklerini düşündüğüm çekirdek ailemle buluşmak üzere bir taksi çevirdim. Adresi verdim, yaslandım arkama ve birden karımla kızıma hiç hak etmedikleri bir kader bilmezlik yaptığımı fark ettim. Ne yaparsa yapsın geri getiremeyeceği oğlunun acısıyla yaşayan karımın ve matemleri yüzünden onu yok sayan anın babasının ilgisini yıllarca bekleyen kızımın çektiklerini nasıl unuturdum? Acı çekmenin türlü çeşitleri ve Allah'ın da bir bildiği vardır ki her kula en azından bir acı mutlaka düşürüyordu. Bir gün kaçınılmaz olarak benim de sevdiklerime vereceğim acıyı düşününce ürperdim. Bana biçilen kader de şairin dediği gibi tersine akıyordu hep içim ırmakları. Barış Çubuğu. Sen aşktan çıktın yola. Görmüyor musun? Uyur gözel bir şarkının peşinde çoktandır firardasın. Tekin Gönenç. Bizim yayın evinin en yoğun olduğu zaman öğle saatleriydi. Günaydın şekerimlerin, dün akşam filanca diziyi izledim mi geyiklerinin bittiği, sabah kahvelerin çoktan içildiği, kafaların yüksek voltajda çalışmaya başladığı ve herkesin işine odaklandığı bir zaman dilimiydi yemek öncesi. İyi verim almak için ben çalışanlarımı saat 1.30'dan önce salmazdım öğle tatiline. Bilirdim ki döndüklerinde hazım başlayacak, uyku basacak, dikkatleri dağınık olacak ve düzeltmen kızlar yanlış üstüne yanlış yapacaklar. Bu yüzden kafelerin, lokantaların yükünün azaldığı saatlerde yani 2'ye doğru yemeğe çıkar, saat 3 yeniden işbaşı yapardık biz. İşte tam herkesin pür dikkat işine gömüldüğü bir öğle öncesi, önümüzdeki yıl haklarını satın alıp çevirtmeyi planladığım kitapları dikkatle incelerken duydum. Hello, hi, hepinize merhaba, millet yemek yerken siz ailece neden hala çalışıyorsunuz Nadide abla diye bağıran kızımın tiz sesini. Kendimi odamın dışına daralttım. Derya ne işin var burada? Sana da iyi günler babacığım dedi kızım. Habersiz geldiğinde şaşırdım. Annen nerede? Annesiz sokağa çıkabilecek kadar büyüdüm. Babama uğramak için de haber vermem gerekmez diye düşünmüştüm. Nadide önüne bakar gibi yapıyordu ama aramızda geçen her kelimeyi duymak için kulaklarını diktiği gözünden kaçmadı. Gel odama geçelim. Derya'nın kolunu hafifçe çekiştirerek odama yönlendirdim. Bir şey içmek ister misin? Aferin baba, bak böyle ol işte. Nadide abla bana soğuk bir şey söylesene, dedi Derya içeri girmeden. Dün gece o kadar geç geldin ki yine bu sabah kolayca toparlanamazsın zannetmiştim. Baba biz gençler uykusuzluğa dayanıklıyız, üzülme sen, dedi kızım. Müzik süperdi. Sonradan da çorbacıya falan gittik yine. Bilirsin işte, sen de genç oldun. Sen tatildesin ama Bora değil. O sabahları işbaşı yapıyor. Hazır gelmişken ona doğrayacağım. Bakayım iyi mi? Zaten senin yüzünden uykusuz kalmış. Biri dikkatini bölme çocuğun. Yetiştirmesi gereken işleri var. O halde önce Handan ablaya uğrayayım. Bu gelişimde hiç görmedim onu. Derya o da meşgul şu anda. Benim odamda otur ya da git dolan. Sonra gel. Öğle yemeğini götüreyim seni. Öğle oldu bile baba. Saat yarıma geliyor. Enerjisi içine sığmayan kızıma çaresizlikle baktım. Tamam şu bilgisayarımı kapatayım çıkarız dedim. Ama Derya söylediklerimi hiç duymamış gibi odamdan fırladı. Karşı odanın kapısına vurdu. Yerime oturup yeniden bilgisayarıma gömüldüm. Az sonra Handan ve Derya el ile karşımdaydılar. Bizi yemeğe çıkarıyormuşsun dedi Handan. Sen hesapta yoktun diyebilirdim ama kendimi tutup duygularımı belli etmeyerek Handan'a ilk barış çubuğumu uzatmış oldum. Son günlerde birbirimize hiç konuşmamıştık ve aramızın açık olduğunu diğer çalışanların fark etmesine ramak kalmıştı. Nereye gitmek istersiniz hanımlar diye sordum en tatlı sesimle. Sizi Boğaz'da balık yemeye götüreyim mi? Bizi kanyondaki lokantalarından birine götür. Hem yakın hem de derya alışveriş eder yemekten sonra. Harika fikir dedim. Handan en iyi fikirler hep senden çıkar zaten. Handan okuma gözlüklerinin üzerinden bana baktı. Bir şey söyleyecekti ama vazgeçti. Bana 5 dakika müsaade diyerek banyoya yürüdü. Annene de haber verelim, o da gelsin dedim kızıma. Annem derneğe gitti. Bugün toplantı varmış yine dedi. İstersen buraya söyleyelim. Dilimin ucuna kocaman bir evet geldi ama yayın evinin diğer çalışanları arasında rahatsızlık uyandırabilir diye düşündüm tam. Onu başka bir zaman akşam yemeğine çıkarız diyordum ki Handan gözlüğünü çıkarmış, saçlarını kabartmış, rujunu rimenini sürmüş olarak yanımızda bitti. Kimi diye sordu Derya. Bora'yı dedi Derya. Bir kuş bana bir aşkın filizlenmeye başladığı haberini mi verecek yoksa yakında? Ne münasebet. Aa, niye kızıyorsun İlhami, genç onlar dedi Handan. Haydi siz aşağı inin, ben yetişirim size dedim ve kapıdan çıktıkları anda Bora'nın telefonunda Derya'yı yemeğe götürdüğümü bildiren mesaj çekmeye başladım. Yarı yolda kızımla yiyeceğim öğle yemeğinin hesabını vermeyi aşırı bulup mesajı sildim. Ona attığım her adımın hesabını vermek doğru değildi ama ben böyle davranırsam o da beni yapıp ettiklerinden haberdar eder diye düşünüyordum. Benimle olduğu zamanların dışında Bora'nın ne yaptığını, kiminle olduğunu merak ediyordum çünkü. Ne karıma ne de hayatıma girmiş diğer kadınlara karşı hiç beslememiş olduğum bir kıskançlıktı bu. Aşırı hastalıklı, fena bir kıskançlıktı. Öğlen yemeği boyunca Handan kızımla Bora arasındaki ilişkiyi kurcaladı durdu. Bora'yı kızıma az bulduğum için istemediğimi düşünüyor, beni zor durumda bırakmak adına Bora'yı göklere çıkarıyor, aklı sıra benden intikam alıyordu. Benim için sıkıcı, Handan'la Derya için çok eğlenceli geçen yemek faslı nihayet sona erdiğinde ben yayın evine dönüyorum kızlar, siz isterseniz biraz dolanın buralarda, belki Derya birkaç şey almak ister dedim. Baba ben seninle gelmek istiyorum dedi Derya. O halde seni eve bırakır. Yok yok, seninle büroya geleceğim. Konuşmak istediğim bir şey var. Handan'ın yanında konuşmak istemediğim için hiçbir şey sormadım. Yayın evine dönünce Handan kendi odasına geçti. Derya benim odamın kapısını elleriyle kapatıp karşıma oturdu. Kızım madem söyleyeceklerim vardı niye geldiğinde konuşmadın? Karnın doysun, keyfin yerine gelsin istedim baba. Annem der ki sen açlığa hiç gelemezmişsin. Neydi o laf hani? Aç şey dans etmez mi ne? Dik dik baktım kızıma. Aç ayı oynamaz. Babişkom rica ederim sen ayı olur musun hiç? Dünyanın en yakışıklı en hoş erkeğisin sen. Kendimi tutamayarak Bora'dan da mı yakışıklıyım diye sordum. Babişkom kıskançlık yapıyor. Elbette Bora'dan da yakışıklısın. Yaşlı baban kadar bile beğenmediğin bu çocukta ne buluyorsun? Derya'nın sen yaşlı değilsin demesini boşuna bekledim. O senin kadar yakışıklı değil ama cool bir yanı var. Binlerce kez yaşamış gibi. Tanıdığım hiç kimseye benzemiyor dedi. Bu cool tam olarak nedir kızım? Benim bildiğim kadarıyla bir zamanlar İngilizce'de serin demekti. Baba bal gibi biliyorsun cool ne demek. Sen de Bora gibi kızıyorsun başka dilde laf sokuşturunca ben. Gör işte bak, Bora ile benzer yanlarınız var. O çok hoş biri yani. Hayatının başındasın Derya. Daha çok kişi tanıyacaksın. Bora'dan daha hoş, daha derin, daha ilginç neticelerini. Hele bir üniversiteye başla. Ben de seninle bunu konuşmak istiyorum bugün. Sana bir kararımı bildirmeye geldim. Hayırdır Derya? Ben üniversiteye bir an durdu. Sakın gitmeyeceğim deme. Gideceğim ama burada gideceğim. Nasıl yani? İstanbul'da gideceğim üniversiteye. Kanın beynime çıktığını hissettim. Kızım burada üniversiteye gidemezsin. Nedenmiş? Dağtaş Üniversite dolu. Onların sınavlarını kazanmak kolay mı sanıyorsun? Sen bambaşka bir sistemde yetiştin. Başvurularını yaptın. Burada sınava girip hiçbir yere kazanamazsın. Sistem değişik. O halde ben de sınava orada girer, bir yıl sonra yatay geçiş yaparım. Bana zaman kazandıracak bu çözüme hemen onay verdim. Ama burada da girerim sınava baba. Bakarsın kazanı vermişim dedi. Kaç üniversiteye kayıt yapacaksın? Bedava değil ki bu işler. Ben buradakini kazanırsam oradaki kaydı yakarız. Olur biter. Kendin kazanmadığın parayı ne kolay harcayıveriyorsun. İstanbul'a dönmek istemenin arkasında yatan sebep Bora'ysa benim ona ödediğim maaş bir aylık berber parana zor yeter. Ben berbere senede 2 veya 3 kere gidiyorum. Durmadan değişen gökkuşağı rengi saçlarını kim boyuyor? Biz kızlar okulda boyuyoruz. Hem Bora'nın maaşından bana ne, Bora'dan bana ne? Kaç senedir yurt dışındayım, ailemi, ülkemi özlemiş olamaz mıyım? Olabilirsin kızım dedim. Ama önce etraflıca düşünelim. Burada okumanın artılarını, eksilerini tartışalım. Acele karar vermeyelim ki sonra pişman olmayasın. Annenin de görüşünü alman lazım. Akşam evde konuşuruz annemle. Derya yerinden kalktı, geldi kucağıma oturdu. Başını boynuma dayadı. Çocukken yaptığı gibi. Biliyor musun baba dedi. Bazen eski günlerimizi çok özlüyorum. Kaza öncesini yani. Kollarını öbek sallar gibi salladım kızına bir süre. Kokusunu içime çektim. Buram buram masumiyet kokuyordu. Davranışlarıyla bir çocuğu, görüntüsü de genç bir kadını andıran kızım. Ben kaçayım artık dedi. Kucağımdan indi, mini eteğini çekeledi. Daha Bora'ya uğrayacağım. Hadi babişkom eyvallah. Eyvallah senin lafın değil bu. Nereden çıktı eyvallah? Bora'yla arkadaşların lafı. Ben bay bay deyince dalga geçtiler benimle. Onlara söyle bizim Satı'yla Hanife Hanım da bay bay kullanıyorlar. İşte Boralar da en çok ona kızıyor zaten. Amerikan budalalığımıza. Derya odadan çıkınca düşüncelerimle baş başa kaldım. Bora'yla arkadaşlarının Derya'yı kendi öz kimliğine dönüştürüyor olmaları iyiydi ama kızım İstanbul'da kalacak olursa beni, sadece beni değil hepimizi çok zor günler bekleyecekti. Telefonu kaldırıp Nadide'ye bana bir kahve söylemesini rica ettim. Acı kahvenin zihnimi açacağını umut ederek. Az sonra Nadide kahvemi getirdi. Derya çıktı mı diye sordum. Demin içeri geçmişti ama şimdi Handan'ın odasında. Derya'nın Handan'la bu kadar yakınlaşması da hoşuma gitmiyordu ama Handan'ın ona sevecen bir abla gibi davranmasına nasıl mani olabilirdim ki? Ortağım önce karımla sonra da kızımla sıkı fıkı dostluklar kurarak nedenini henüz bilmediğim tuhaf bir oyun oynuyordu. Kahvemi içerken mayın döşenmiş bir labirentin içine itilmekte olduğumu düşündüm. Handan, Bora, İlhami üçgenine bir de Derya eklenmek üzereydi. Ve bu tehlikeli çıkmazda ben mayına basmadan yürümeye çalışırken Handan gibi bir düşmana hiç ihtiyacım yoktu. Dostluğunu yeniden kazanmak birkaç yemekle mümkün olamayacağı için ona mutlaka daha geçerli bir barış çubuğu uzatmak zorundaydım. Derya yine kapımda belirdi. Baba annemle o konuşmayı bu gece yapmayalım, emi dedi. Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Bu gece erken yatacaksın Derya. Sinema 11.30'da bitiyor. 12'de evdeyim. Bora, ne olmuş Bora'ya? O da geliyor mu? Sorduğun şeye bak gibisinden bir bakış attı Derya. Elbette baba dedi. Çıkıp gitti. Bora'ya ilk fırsatta bir daha benden habersiz Derya ile program yapmamasını tembih edecektim. Bir sigara yakıp pencereye yürüdüm. Camı araladım. Caddeden geçen halk otobüsünün sesi bana kadar geliyordu. Bir kadın ekose manto giydi. Diye kedi büyüklüğündeki süs köpeğinin zincirini çekelediği hayvan ağacın dibinde fazla oyalanınca. İkisi türbanlı, diğeri saçlarını omuzlarına salmış üç kız karşı kaldırımda kıkırdaşarak ünlüdüler. Sokağın başında bisikletli bir çocuk belirdi. Yaklaştı, akıllı bir sarman kedi onu görünce yolun karşısına geçecekken durdu bekledi. Çocuk penceremin altından geçti gitti. Kedi yürüdü, karşı taraftaki duvara atladı, kayboldu. Kimsenin benim defterimden haberi yoktu. Yalnızlığımdan, kalabalığımdan, en yakınımdaki düşman edinmeye başladığımdan. Zaman akıyor ve ben hala pencerenin önünde duruyordum. Hayatla nasıl başa çıkacağımı düşünerek camı kapatıp masamın başına oturdum. Bir süre başım ellerimin arasında durdum öylece. Aldığım kararı tarttım kafamda. Sonra kalktım yerimden, kararlı adımlarla Handan'ın odasına gittim ve ona çok önemli bir şey konuşmak istediğimi söyledim. Handan telefonu kaldırıp Nadide'ye o haber verene kadar telefon bağlamamasını söyledi. Sonra bana döndü. Seni dinliyorum İlham dedi. Uzattım ortağıma barış çubuğunu. Handan senin bana okumanı tavsiye ettiğin kitap vardı ya. Şu Hollandalı yazarın kitabı mı? Bizim oğlanın arkadaşının kitabı. Hani iyi bir kitap. Basalım bunu demiştin de ben pek orada olmamıştım. Handan bir an düşündü. Ha hay Allah unutmuşum şu Bora'nın şeyi. Safsakladığım için sana bir özür borçluyum dedim. Karadeniz yolculuğunda yanıma almıştım. O gece yapacak başka şey olmadığı için burayı özel olarak vurgulamaya özen gösterdim. Yemekten sonra dosyayı okumaya başladım. Hakkım varmış, gerçekten çok güçlü bir hikaye. Yani basalım onu. Yeni basılacak kitapların arasına alalım. Broşüre de koyalım. Vallahi Hilmi, o kadar söyledim sana, beni dinleseydin şimdiye hazır olurdu. Zararın neresinden dönsek kârdır ortak. O zaman burayı çağırıp haber verelim, sevinsin çocuk. Beni her gördüğünde gözlerindeki soru işaretinden kurtulayım böylece. Hemen söylemeyelim, bir daha konuşalım aramızda. Basım tarihine filan karar verelim. Söyleriz zamanı gelince. Bu müjdeyi baş başayken kendim vermek istiyordum Bora'ya. Doğru, önce düzeltmelerin elinden geçsin. Sonra yeniden okutalım. Belki bazı yerlerini çıkartırız. Askerlik bölümlerini mesela, başımıza dert açmanın manası yok dedi Handan. Handan, askerlerden çekinmek mazi oldu. Bence tarikatlarla ilgili yerleri gözden geçirtmeliyiz. Tehlike alanı başka yönlere kaydı kızım. Yahu İlhami kitapları kimselerden çekinmeden basacağımız günleri görmeyecek miyiz biz? Biz herhalde görmeyeceğiz ortak. İnşallah bir sonraki kuşağa nasip olur dedim. Uzun zamandır yokluğunu hissettiğim aramızdaki o sıcak dostluk ve dayanışma duygusu odada eser gibi oldu bir an için. Bence Bora'ya bildirelim ama arkadaşına henüz haber vermesin dedi Handan. Bu yanıtı uzun zamandır bekliyordu. Metnin düzeltmesini sürerken o da birkaç kapak denemesi yapar. Ne dersin? Pekala dedim, aramızdaki olumlu havanın devamı için. Handan telefonu kaldırdı. Şekerim, Bora'yı yol atsana odama dedi Nadide'ye. 3 dakika sonra bakışlarında soru işaretiyle Bora yanımızdaydı. Müjdeyi hangimiz verelim diye sordu Handan bana bakarak. Ben atıldım. Bora, senin arkadaşının kitabını okuduk. Beğendik, yayınlamaya karar verdik ama bir şartla.